Tar geliyor diye bağırdı Mustafa. Angıt kayasından aşağı koşarak indiler. Tarı ta Gökburnu'nun önünde akarken görmüşlerdi. Tırtıl kayadan ikisinden de önce inmiş koşmaya başlamıştı. Belki de haberi Mustafa'dan önce iletecekti Abbas Usta'ya. Mustafa kayadan aşağıya tırtıl diye bağırdı. Tırtıl, Yusuf eğer Abbas Usta'ya benden önce gider de haberi benden önce verirsen sen bilirsin. Sesi öylesine sert. Kesindi ki Tırtıl Yusuf olduğu yerde durdu. Ötekiler ona ulaşınca birlikte koşmaya başladılar. Usta usta diye gedikten bağırmaya başlamıştı Mustafa. Usta usta tar geliyor geliyor. Usta yolda karşıladı çocukları. Demek geliyor geliyor geliyor diye solukları taşarak konuştu çocuklar. Hem de ne tar, koskocaman kütükler. Gökburnu'nun orada kürekleri parlıyordu. Hele gelin hele siz şuraya oturun. Daha tarım buraya ulaşmasına çok var. Çocukları dut ağacın altındaki çoğu zaman kendi oturduğu meşe ağacından yontulmuş kanepeye oturttu. İçeri girip küçücük bir sandıkla dışarıya çıktı. Kilidi anahtarı sokup üç kere çin çin çin diye öttürdü. Sandığın kapağını açtı. İçinden dört tane kırmızı, her birisi bir hayvan şekerleri çıkardı, çocuklara verdi. Sağ olun dedi. Şekerler gül kokuyordur. Afiyet olsun. Mustafa şekerlerin envai türlüsünü biliyor diye böylesini hiç görmemişti. Onun şaşkınlığın gözlerinden okyanusta. O senin elindeki uzun boylu hayvana zürafa derler Mustafa. Bizim ülkemizde bulunmaz. Afrika'da yetişir. Öteki çocuklar Mustafa'yı kıskandılar. Çünkü birisinin şekeri uzun kuyruklu bir tilki, ötekisininki de bir leylekti. Mehmet tilkiyi daha ağzına götürmeden o uzun görkemli kuyruğu kopuvermişti hayvanın. Ve Mehmet ustaya çok kızdı. Babasıya da kızıyordu zaten. Demirci Resul ustaya da kızıyordu. Ona Tırtıl Yusuf'un babası, arabacı Tırtıl Hüseyin de kızıyordu. Kendisine bir şey sanıyor Topal Hacı da, ermiş diye ilan ediyor el aleme. Neresi ermiş be bunun? Sözüm ona da Kabe'nin resmini arıyormuş ceviz ağacının budaklarında. Bir tek Mustafa seviyor onu. Ceviz ağaçlarının budaklarının içinde bir cevher varmış ki ne elmas ne de yakut ne de yeşimmiş ne de inlicinmiş. O öyle bir cevhermiş ki her yerinde gökkuşağının yedi rengi parlarmış. O öyle bir taşmış ki bir çıkınca budaktan şu taşın üstüne koy gecenin göz gözü görmez karanlığında şu dağdan kaleye kaleden ırmağa kadar bütün köyü gündüz gibi edermiş. Bu taşı bulunca Topal Hacı Abbas Usta her şeyi bırakıp işi gücü gidip Kabe'ye çok şükür verdiğine ya Resulullah diyerek ben de sana köle geldim. Bana bağışladığın bu nimetten dolayı ölünceye kadar da peygamberin türbesinde çalışacak yerleri süpürecekmiş. Topal Hacı Abbas Usta yıllardır buna benzer epey taş bulmuştu ama bu değil. Buldukları bulanık. Bir tane bulmuş ki kıpkırmızı bir taş. Abbas Usta almış taşı eline bir gece yarısı yumruk avucunu, yumduğu kıpkırmızı yanar gecede, bütün dağ kıpkırmızı ışıklar yağar. Yumruğunun koltuğunun altına sokmuş, kırmızı ışıktan bir adam olmuş Topal Usta. Çobanlar onu görünce yere kapanmışlar. Kırmızı ışıktan bir adam önlerinde gelip geçmiş. Bütün dağı kayaları kırmızı ışığa boğarak. Götürmüş dağın doruğuna koymuş taşı usta. Dağın doruğu kıpkırmızı, bir güneş gelmiş oturmuş gibi yalım yalım dönmeye başlamış. Usta korkmuş taşı getirmiş ırmağa atmış. Irmağın dibi ta buradan denize kadar kıpkırmızı bir ışıktan yalp yalp etmiş. Irmak gecenin karanlığında kıpkırmızı ışıktan akıyor, yöresini de ışığa boyuyormuş. Usta gene edememiş, oymuş bir ceviz kütüğünü taşı içine yerleştirmiş. Onu da bir kayanın dibine, derine gömmüş ki ışığı topraktan dışarıya fışkırmaya. Yerini de yalnız kendi biliyormuş. Bazı çok karanlık gecelerde usta dışarıya çıkıp yıldızlara bakar gibi ediyormuş ya yalancıktan. Usta gömdüğü taşa bakıyormuş, taşın topraktan sızan kırmızı ışığına. Yerinde duruyor mu diye. Işığı görünce de rahatlıyormuş. Sonra bir ak taş bulmuş bir budakta, sonra mor bir taş, sonra da kapkara bir taş. Koyunca ovanın ortasına kapkara bir direk çıkıyormuş göğe doğru. Bütün bu taşları gömmüş usta. Kütükçüoğlu Rıfat Bey de bunlardan hiçbir tanesini göstermiyor, vermiyormuş. Oysa ki bu kütükler adamın kendi malı değil mi? Ta yedi göbekten bu yana bütün şu koca Toroslardaki ceviz ağacının hepsi kütükçüoğullarının. Ellerinde fermanları var, hem de kapı kadar. Şu Toros dağlarındaki bütün ceviz ağaçları önce Allah, sonra da padişahımız tarafından Kütükçüoğullarına verilmiştir diye. Ve Kütükçüoğulların hepsi bu ceviz ağaçlarından dolayı karun kadar zengin olmuşlardır. Hanları, apartmanları, çiftlikleri, yaylaları, yılkıları, küp küp altınları vardır. Şu koca Toros'ta da ne kadar çok ceviz ağacı varmış ki kütükçüler yüzlerce yıldan bu yana tüm Toros köylülerine, tatlıcılara, ağaç erkelerine kestiriyorlar da bitiremiyorlar. İstanbul'un, Kahire'nin, Şam'ın, İngiliz'in, Fransız'ın bütün sarayları, beş konakları, görkemli evleri koca Toros'un ceviz ağaçlarıyla donandı. Gene bitiremediler. Şu yıllardan bu yana Topal Hacı Abbas Usta'nın elinden ne kadar çok ceviz ağacı geçti, bir Allah bilir. Ne çok oymalı, kabartmalı, nakışlı sandık yaptı Abbas Usta. Ne kadar çok masa, sandalye, konsol, ne kadar çok budak, dal, ne kadar çok ağaç. Bir tek Abbas Usta bu kadar çok ağaç işlerse buna dağ mı dayanır? Toros dağları dayanıyor, dayanıyor da son yıllardaki ceviz kıtlığı nedendir? Yıllardan beri kimin boğazına böyle yağlı, bol bulmalı ceviz düştü? Varsın gitsin de bundan sonra Topal Usta peygamber türbesi beklesin. Bu kadar ağacın canına kıydıktan sonra, onları paramparça ettikten sonra. Ağaç da can taşımıyor mu? Topal Usta ermiş, neresi ermiş o kafirin zındığın? Başını secdeden kaldırmıyormuş. 7 kere de hacca da gitmiş. Düşünde 7 kanatta hoca, onu düşünde peygamberin huzurunda görmüş. Peygamber ona gülümsüyormuş düşünde. Abbas Usta da kendini kendi düşünde görmüş. Kabe'nin ortasında oturmuş, abdest alıyormuş. Neresi ermiş o karısına, çocuklarına hayrı dokunmayan kişinin? Topal Hacı Abbas Usta'ya bir de kuşlardan kaçan Kel Abbas diyorlar. Ne demek bu? Nasıl olur kuşlardan kaçmak? Kuşlardan kaçınca da ermiş olmuşmuş. Peki İsmail Ağa'yı Salman'a kim öldürttü? Fıştıkladı. Allah'ın bir kımık çocuğunu zıvanadan çıkardı. Neden ki? Dersen çekemiyordu onu Topal Abbas. Mustafa da onun işliğinden ayrılmıyor. Ona tapıyor çocuk. Bekleyin, o da yakında az büyüsün de anasını öldürmezse zora dünya güzeli, her güzeli deli gibi kıskanır Topal Hacı Abbas Usta. Usta yıllar yılı bütün bu konuşmaları duyuyor, biliyor ama gülüp geçiyor. Nereye gitse onun için insanlar her yerde böyle konuşacaklardır. Biliyor, deneylerle insanoğlunun bu uydurma huyunu öğrenmiştir. İyi olan bir şey bunların uydurmaları, yalanlarının bir zararı olmadığıdır. Kırmızı ışık saçan taş varsın dağın tepesinde yansın dursun. Kara taşın dumanı göğe çıksın. Mor taş ovayı mor, menekşe güzelim bir ışığa boğsun her sabah her akşam. Tatlı tatlı pos bıyıklarının ucu ağzında çiğneyerek gülüyordu. Abbas Usta Toros'un yüksek bir yaylasında olurdu. Köyü iri her birisini iki adam el ele verse çeviremez büyük gövdeli sedir, ceviz, çınar ağaçlı bir geniş, gök alabildiğine uzanan bir ormanın ortasında, içi alabalıklı bir çayın kıyısındaydı. Köyü büyük kayalıklar çeviriyor, çay da bu kayalıkları aşarak köyün evlerinin önüne dökülüyordu. Köylülerin hemen hiç tarlaları yoktu. Ormandan açtıkları birkaç dönümceye mısır, buğday, arpa ekiyorlardı. Her evin 5-10 keçisi vardı. Onların yağları, sütleri, kılları geçimleriydi. Av etlerinden başka hemen hemen hiç et bilmiyorlardı. Keçileri öldüğünde bile yemiyor, ölmekte olan keçiyi daha öncesinden kesip etini eşek sırtında kasabaya götürüyorlardı. Abbas Usta ağaçları kesip onlardan tuhaf yaratıklar yapmaya daha 7 yaşında başlamıştı. Ormanı dolaşıyor, tuhaf insana kuşa türlü yaratığa benzer kökler buluyor, onları işliyor, asıllarına daha çok benzetiyordu. Sonra bunları kasabadaki öğretmenlere satmaya başladı. Kasabayı gördü, insanlar çocuklar tanıdı. Çocukları hemen oracıkta bulduğu bir ağaç kökünden biçimler çıkardı güzelce. Herkesin onun elinin hünerine şaşırmasına çok sevindi. Ama ayağı topaldı. Ne yapsa, neylese, nasıl yürüse çok aksıyor, sağ ayağını ta arkadan sürükleyip getirmek zorunda kalıyor. Bundan dolayı da çok utanıyor, insan içine çıkmak istemiyordu. 5,5 yaşındayken keçilerini yakalamak isterken kayadan aşağı düşmüş, bacağı yarılmış, sonunda da böyle olmuştu. Yarası daha işliyordu. Köydeki yaşlı kadınlar ne kadar ilaç kaynattıysa yaranın işlemesinin, ayağının topallamasının önüne geçememişlerdi. Kasabada Yedi Kanatlı Hoca diye bir ulu kişi vardı, keramet sahibiydi. Bir soluğuyla hastaları iyi eder, yatalakları ayağa kaldırırdı. Bir gün canı sıkılmış, "Hey yarenler, ben Çukurova'ya gidiyorum," demiş. Ama hoca, "Sen deli misin? Bu karda kıyamette hiç bu dağlar aşılıp da Çukurova'ya gidilir mi?" Hoca aldırmamış, yalnızca inceden bir gülümsemiş, camiye girmiş, bir rekat namaz kılmış, o anda da gözden gitmiş. Dışarıdakiler bir beklemiş ki beklemişler, hoca çıkmıyor camiden. Camiye bir girmişler ki hoca yok. Aman hoca, zaman hoca, hoca yok. Caminin de üç kapısı yok ya, bir tek kapısı var. Öteki kapıdan çıktı deseler, evine gitmişler, hocayı koyduğunsa bul. Birkaç gün sonra hocadan bir ses gelmiş ki, Adana'dan Save ve de Salim'im, beni merak etmeyiniz, ve birkaç gün sonra da geriye dönmüş. Soranlara da hiçbir şey söylememiş. Bu olay daha hocanın gençliğindeymiş. Ondan sonra da hoca Yedi Kanatlı adıyla anılarak öz adı unutulmuş. İşte Topal Abbas çocuğa ona salık verdiler. Onun huzuruna varmak için de kapısına kadar her üç adımda bir 40 kere toprağı öpmek gerekti. Topal Abbas 41 kere toprağı öptükten sonra onun kapısına vardı. Huzuruna götürdüler. Yedi Kanatlı Hoca onu görür görmez, "Hoş geldin Abbas," dedi. Daha adını söylemeden adını bildi. "Hoş geldin, sefalar getirdin. Ama bizim eve gelirken niçin 40 kere değil de 41 kere öptün toprağı?" "Cin gibi Topal Abbas çocuk. Yaram daha çabuk iyileşsin diye," dedi. Yedi Kanatlı Hoca buna güldü. "Yaran iyi olacak ya Abbas," dedi. "Yaran iyi olacak ama biraz topallayacaksın. Senin yaran üfürükten, muskayla, duayla sağ olacak cinsten değil. Sana ilaç gerek." Yarası kurtlanmıştı. Vığıl vığıl kaynıyordu yarada kurtlar. Yıllardan bu yana Yedi Kanatlı Hoca yaraya bir ilaç döküp önce kurtları kırdı.